Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, hepiniz buradan bakıncaya hoş geldiniz. Ben Bahattin Carda. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada Türkiye ile ilgili olarak batılı basında yer alan haberleri değerlendireceğiz. Türkiye özelinde dünya gündemine oturan haberlerin arka planını deşifre etmeye çalışacağız değerli dinleyenler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Almanya ile başlayan kriz Hollanda ile devam ediyor ve Hollanda hükümetinin önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına izin vermemesi, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı etmesi sonrasında tırmanan bir kriz söz konusuydu. Ardından tabii ki hem yurt dışı basınında, batılı basında, hem de siyasilerden bir takım açıklamalar gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere Avrupa'da basın ve siyaset birlikte ilerliyor değerli dinleyenler. Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda için yaptığı Nazi benzetmesini kesinlikle kabul edilemez diye niteledi ve Merkel, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'ye tam destek sözü verdi değerli dinleyenler. Ardından hemen ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Merkel tarafından düzenlenen bu basın açıklamasında Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik krize neden olan Nazi ifadelerinin kabul edilemez olduğu açıklandı ve bunlar batılı basında yer aldılar. Dikkat edilecek olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi Batılıları, özellikle Fransa, Hollanda ve aynı zamanda Almanya'yı fazlasıyla rahatsız etmiş görünüyor. Tabii ki bu rahatsızlık başta Alman basını olmak üzere Batılı basına yansımış durumda. Bir dergi var, çarpıtma ustası diyorum ben ona, Der Spiegel başında geliyor aslında bu çarpıtmaların değerli dinleyenler. Derginin Türkiye ve Erdoğan nefretini körüklemekle ilgili dosyası aslında bir hayli kabarık. Alman dergisi en son Türkiye'yi Almanya'daki Türk toplumunu bölmekle suçluyor. Ve kapağında kızıl bir gökyüzü arka planında ay yıldız çizimi kullanan dergi, Almanya'nın Türk hükümet yetkililerinin halk oylaması kampanyasına izin vermemesini haberleştiriyor ve diyor ki hilal tutulması başlığını atıyor. Alt başlıkta da Erdoğan'ın Almanya'sı bir bölünme hikayesi ifadelerine yer veriyor. Biz Der Spiegel'i 2 Nisan 2016'da attığı korkunç dost başlığından, 1 Ağustos 2016'da attığı özgürlüğünü kaybeden ülke başlıklarından tanıyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi kapak konulu nefret suçuna varan yayınlarından biliyoruz değerli dinleyenler. Ve aynı tür yayınlarına Hollanda ile yaşanan krizden sonra da devam ediyor. Tabii ki başka bir dergi Fransa'dan Le Point dergisi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak bu nefret söylemine devam ettiriyor. Özellikle de 15 Temmuz hazımsızlığının olduğunu görüyoruz bu dergilerde ve gazetelerde ve bir zamanlar Türkiye'yi batıyı korkutan ülke başlığıyla haberleştirmişlerdi. Son olarak da en tehlikeli Türk Erdoğan şeklinde başlıklar kullanıyorlar. Ve geçtiğimiz hafta aslında en dikkat çekici başlık İsviçre basınından geldi. Aslında terör sevici ülkelerin başında gelen İsviçre'nin Bilik gazetesi değerli dinleyenler, Türkçe bir manşet atarak referandumda hayır denilmesi çağrısında bulundu. Bilik gazetesi ilk sayfadan verdiği haberde Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır oyu kullanın sözleriyle İsviçre'de yaşayan bütün Türkleri 16 Nisan'da hayır oyu kullanmaya davet ediyoruz çağrısında bulundu. Evet, görüldüğü üzere Avrupalı basın bütünüyle Türkiye ve Erdoğan'a odaklanmış durumda ve Türkiye'de gerçekleştirilecek olan referandumla ilgili olarak hayır kampanyasını hem de en ön sayfadan, manşet ve sürmanşetlerden devam ettiriyorlar. Fakat burada önemli bir nokta var. Türkiye'ye ve Türk siyasetçilerine yer vermeyen, onları istenmeyen insan ilan edip faşizanca tavırlarla sınır dışı eden Hollanda'da değerli dinleyenler başka bir siyasi yer buluyor. Kendisine yer veriliyor. Bakın Hollanda'nın en yüksek tıraşlı gazetelerinden bir tanesi Abdüllatif Şener'e 2 tam sayfa yer ayırdı geçtiğimiz hafta. Daha önce CHP'lilerle hayır propagandası yapmak için Hollanda'ya giden Abdüllatif Şener'e Avrupalı medyanın desteğinin büyük olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Nitekim bu topraklarda yabancı ülke siyasetçileri propaganda yapamaz diyen Hollanda aslında bu ve benzeri türdeki haberlerle kendisiyle çeliştiğini açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Ve Türkiye'nin iç işlerine karışarak aslında Türkiye'nin azınlıkları yani Türkiye'nin yurt dışında yaşayan soydaşlarına ve azınlıklara bir mesaj veriyor değerli dinleyenler. Bu manada çifte standardın ön plana çıktığını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Ve yine geçtiğimiz günlerde Alman Bild gazetesinden yine Erdoğan'a burada istenmiyorsunuz şeklinde bir başlık geldi. Ve Almanya'nın en yüksek tıraşlı gazetesi olarak Bild değerli dinleyenler görüldüğü üzere aslında Alman kamuoyunu yönlendirme noktasında çalışmalarına devam ediyor ve Türkiye'ye de mesajlar veriyor. Birinci sayfadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Gazetenin birinci sayfasının 1/3'ünü ve ikinci sayfasını tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayıran gazete, Bild gerçeği Erdoğan'ın yüzüne söylüyor başlığıyla çıktı. Alt başlıksa demokrat değilsiniz, burada istenmiyorsunuz ifadelerinde açığa çıkıyor. Ve Bild gazetesini biz geçtiğimiz sene, geçen yıl Kasım ayındaki haberinden beri tanıyoruz, tavrını biliyoruz. O zaman da diktatör Erdoğan başlığını atmıştı ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer tarafından tepkiyle karşılanmıştı bu başlık değerli dinleyenler. Görüldüğü üzere bütün bu başlıklar, bütün bu manşetler gösteriyor ki Avrupa'nın Erdoğan korkusu zirveye ulaşmış durumda. Dolayısıyla Türkiye korkusu zirveye ulaşmış durumda. Çünkü nefret propagandasına varan haberler ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Ve bu yayın organları değerli dinleyenler, kullandıkları kapaklar ve haber diliyle Nazi yönetiminin propaganda dilini aşan bir karalama kampanyasını Türkiye'ye karşı yürütmeye devam ediyorlar. Fakat başka bir nokta daha var. Türkiye'ye karşı bu propagandayı yürütürken batılı basınla birlikte batılı yönetimler Almanya'da PKK'nın hayır kampanyasına izin veriliyor. Türlü bahanelerin altına sığınarak Türk bakanların evet kampanyası yapmasını engelleyen Almanya'nın PKK seviciliği burada açığa çıkmış oluyor. Nitekim hayırcı PKK'ya hem izin var hem de polis koruması var. Aynı Almanya terör örgütü PKK'nın ülkede hayır kampanyasına izin veriyor. Hem de polis koruması tahsis ediyor ki terör örgütü destekçileri kendilerini güvende hissetsin şeklinde değerli dinleyenler. 5 büyük kentte PKK'nın hayır eylemi yaptığını bizzat batılı basın kendisi duyurdu ve elimizde fotoğraflar var, videolar var. İşte Batı'nın, batılı basının, batılı kafanın olaya nasıl baktığını, Türkiye'yi nasıl değerlendirdiğini buradan açık ve net bir şekilde görebiliriz ve anlayabiliriz. İşte bu ve benzeri türdeki haberlerin bir anlamda arka planında değerli dinleyenler, FETÖ'nün de olduğunu buradan ifade etmeden geçemeyeceğiz. Çünkü FETÖ'cü hainlerin vermiş olduğu bir takım suflelerle batılı bürokratlar ve ardından batılı medya hem konuşuyor hem de haberler yapıyor. Netice itibariyle FETÖ'nün özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki okulları, dershaneleri, dernekleri, vakıfları, gazeteleri ve düşünce kuruluşları aracılığıyla yaptığı kara propaganda her geçen gün yaygınlaşıyor ve bu propagandanın eseri olarak biz bu başlıkları görebiliyoruz. Yani Batı'da FETÖ PKK el ele vererek Türkiye aleyhindeki propagandayı körüklüyor ve arkasında duruyor değerli dinleyenler. Son olarak İngiltere'de yayınlanan haftalık The Economist dergisinden bir Türkiye haberiyle bu konuya bir virgül koymuş olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa karşıtı çılgınlığın referandumu kazanmasına yardımcı olacağını hesapladığını yazdı değerli dinleyenler The Economist dergisi. Erdoğan, kimsenin farkına varamadığı Nazileri tespit etme yeteneğine sahip gibi gözüküyor. Alaycı cümlesiyle başlayan makalede Erdoğan'ın faşizme karşı mücadelesini genişletmek zorunda kalabileceği, çünkü bakanlarına miting izni vermeyen Hollanda ve Almanya'ya Nazi kalıntısı ve faşist dedikten sonra Belçika, Danimarka ve Avusturya'dan da benzer açıklamalar geldiği aktarılıyor. Ve haberin ara başlıklarında şu noktaları görüyoruz. Erdoğan ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor diyor. Kriz bilinçli olarak Erdoğan tarafından çıkartıldı diyor. Erdoğan'ın sözleri korkunç bir şaka gibi diyor ve detayında şu ifadelere yer veriliyor. Erdoğan'ın hükümeti kimseye insan hakları ve demokrasi dersi verecek konumda değil, ülkede çoğu uyduruk kanıtlarla olmak üzere aralarında yargıçlar, savcılar, Kürt siyasetçiler ve yüzden fazla gazetecinin de bulunduğu 40 binden fazla kişi hapsedildi. Kısa süre önce yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, ülkenin güneydoğusundaki Kürt bölgesindeki ayrılıkçı militanlara karşı yürütülen taarruzda, Türk güvenlik güçlerinin işkence, yargısız infaz ve orantısız güç kullanmakla suçladığı ifadeleri yer alıyor değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere İngiltere'de yayınlanan bir Ekonomist dergisi de bu yaşanan gelişmeleri Türkiye'ye saldırmak için bir fırsat olarak değerlendirmişe benziyor. Fakat ilginçtir, bütün bu insanlık dışı muameleleri yapan Hollanda ile ilgili olarak en ufak bir eleştirinin dahi yer almadığını görüyoruz. Yani Avrupa, Batı bu konuda tek bilek olmuş şekilde Hollanda'yı savunuyor, Hollanda'nın arkasında ve yanında duruyor değerli dinleyenler. Bu noktada konuyla ilgili olarak aslında Batılı basında sonrasında Avrupa Birliği ve NATO'dan Türkiye ile ilgili Türkiye ve Hollanda açıklamaları da yer buldu. Fakat oraya geçmeden aslında buraya bir parantez açarak bütün bunların yanında Arapların Türkiye'ye destek verdiğini de ifade etmek istiyorum. Nitekim Arap aktivistler Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrına karşı Türkiye'ye destek olmak amacıyla Twitter'da Türkiye ile dayanışan Arap başlıklı bir hashtag açtılar ve bir hayli de gündem oluşturdular Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya, Batı'ya karşı değerli dinleyenler. Evet, Avrupa Birliği NATO'dan da Türkiye ve Hollanda açıklamaları geldi ve bunlar Batılı basında yer aldı. Avrupa Birliği Hollanda'nın faşist uygulamalarından sonra Türkiye'ye aşırı söylemlerden kaçının dedi değerli dinleyenler. Bu saçma çağrıyı sadece ve sadece Türkiye yapmış olması Avrupa Birliği'nin taraf tuttuğunun açık bir şekilde göstergesi. Türkiye'ye aşırı söylemler ve eylemlerden kaçınma çağrısı yapıyor yani Avrupa Birliği. NATO'dan da bir açıklama geldi. İki ülkeye yönelik olarak yapılan açıklamada Türkiye ve Hollanda tansiyonu düşürmeli dendi. Sanki Türkiye tansiyonu yükseltiyormuş gibi. İşte bütün bu yaşanan olayların yani oradaki gurbetçilerin üzerine sürülen atların, köpekler tarafından yerde bulunan savunmasız insanların ısırılmasının, ısırtılmasının ve aynı zamanda coplanmasının, insanlık dışı muamelenin yani Batı'nın göbeğinde insan hak ve hürriyetlerinin, özgürlüğün ayaklar altına alınmış olmasının baş müsebbibi Hollanda değilmiş gibi görüldüğü üzere Avrupa Birliği ve NATO ağız birliği ederek Türkiye'yi suçlu konuma getirmeye çalışıyor. Ve onların gerçek yüzünü bir Türk gazetecinin Avrupa Birliği sözcüsüne sorduğu soru aslında açığa çıkartmış olduğu değerli dinleyenler. Avrupa Birliği'nin basın açıklamasından sonra soruları yanıtlaması, komisyon başkanının ve sözcünün bu konuyla ilgili olarak soru soran Türk gazetecinin sorusuna üye ülkelerde toplantı yapılabilmesine ilişkin kararların, uluslararası hukukun uygulanabilir hükümleri ve ulusal hukuk çerçevesinde ilgili ülkenin inisiyatifinde olduğunu belirtmiş olması ve sadece itidal çağrısı yapmakla yetineceklerini ifade etmesi, bir kınamanın dahi gelmemesi aslında onların gerçek yüz ve niyetini açık bir şekilde ortaya koymaya yetiyor da artıyor bile değerli dinleyenler. Yine konuyla ilgili olarak Reuters'ta yer alan bir haberde Hollanda'ya nasıl destek çıktıklarını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Hollanda'ya destek çıkan şu ifadeleri kullanıyorlar. Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz ifadesini kullanıyor Tusk. Hollanda Avrupa'dır, Avrupa Hollanda'dır. Bu ülke demokrasi ve özgürlük ülkesidir. Erasmus'un kendi Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yok edildi. Şu anda Fas doğumlu biri kentin belediye başkanı. Eğer birileri Rotterdam'da faşizm görüyorsa onlar gerçeklikle bağlarını tamamen koparmışlardır şeklinde konuşuyor. Ve Juncker'da Türk hükümetinin Nazi benzetmesi nedeniyle şoke olduğunu söylüyor. Bugünkü hükümetlerle Naziler arasında kıyaslama yapılmasını asla kabul etmem diyor değerli dinleyenler. İşte görüldüğü üzere Hollanda Avrupa'dır, Avrupa Hollanda'dır ifadeleri aslında açık ve net bir şekilde tavırlarını ifade ediyor. Yalnız bu açıklamada yer verilen şu anda Fas doğumlu biri kentin belediye başkanı dedikleri Hollanda'nın Rotterdam Belediye Başkanı Ebu Talip, çok önemli bir şekilde altını çizmek istiyorum ki orada Türklere yapılan Hollanda polis tarafından insanlık dışı işkencenin detayları hafta içinde açığa çıktığında şunu gördük. İşte o faslı dediği, fas doğumlu dediği belediye başkanı ateş etme emri vermiş oradaki Türklere değerli dinleyenler. İşte bu diplomatik skandalın yaşandığı o gece Hollanda özel timine ateş etme izni veren bu Task'ın bahsetmiş olduğu Fas doğumlu Rotterdam Belediye Başkanı. Ebu Talip, bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda ateş edeceklerini söylemiş değerli dinleyenler. İşte bu noktada Avrupa'nın Avrupalı bakış açısının nereye geldiğini açık ve net bir şekilde görüyoruz. Fas'tan ya da Cezayir'den fark etmeksizin gitse bile, ismi Abdullah Ebu Talip olsa bile batılılaşmış, batılı zihniyet, bakış açısı ve ideolojisine sahip olan bu insanların işte Türk ve Müslüman olduğu için sadece değerli dinleyenler ve aynı zamanda orada hiçbir şiddet eylemine başvurmadığı halde kendi bakanlarını savunmak için orada bulunuyor oldukları halde insanlık dışı, faşizanca, Nazilere yakışan muameleye maruz kalıyor olmaları gösteriyor ki Batı aslında tek vücut olmuş şekilde Türkiye aleyhtarı propagandaya devam ediyor. Evet değerli dinleyenler, başka önemli bir nokta da geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenica'da yaşanan katliamla ilgili olarak Hollanda'yı suçlamış olmasıydı. Hemen Batılı basında Mark Rutte'un, yani Hollanda Başbakanı'nın ifadeleri yer aldı. Erdoğan'ın Srebrenica iddiası iğrenç bir tarihi yalan ifadelerini kullandı. Fakat gerçekten hafızalarımızı tazelemek noktasında Srebrenica'da neler yaşandığını şöyle bir hatırlayalım. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Hollandalı askerleri korumaları gereken 25 bin Boşnağı hiç direnmeden Sırp kasabı Mladic'e teslim etmişti. Daha sonra ortaya çıkan bir video kasetinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilmişti. Hollandalı komutan Karemans'la şampanya içerek kente giren Mladic 8372 sivile soykırım uygulamıştı ve bir hafta süren bu katliam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yerini almıştı değerli dinleyenler. İşte Hollandalı komutanı Sırp kasabı Mladic'le şampanya içerek göz yumduğu soykırımdan sonra ülkelerine dönen askerler, her ne kadar Hollanda Başbakanı bunu inkar etse de çoğu psikolojik tedavi görmüş, biliyor musunuz? Acaba orada bir soykırım yapılmadıysa Hollandalı askerler neden psikolojik tedavi gördüler? Ya da Hollandalı askerlerin büyük bir bölümü neden pişmanlıklarını her fırsatta dile getirdiler değerli dinleyenler? Ve atlanan önemli bir nokta, şampanya içerek soykırımı izleyen bu faşist Nazi kafasının yaşamış olduğu ülke, yani Hollanda'da bir mahkeme Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerini doğrudan bu suçtan sorumlu buldu değerli dinleyenler. İşte bu atlanan bir noktaydı medya tarafından. Özellikle Hollanda'da bir mahkeme Boşnakların öldürülmesinden Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin doğrudan sorumlu olduğuna hükmetti. Hollandalı yargıç, Hollandalı Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin kontrolleri altındaki kamptan götürülen erkeklerin öldürüleceğini bilmesi gerektiğini, çünkü o dönemde Sırpların savaş suçları işlediğine dair kanıtlar olduğunu vurgulamış değerli dinleyenler. Bakın bunları biz vurgulamıyoruz. Hollandalı bir mahkeme vurguluyor ve orada soykırım yaptıklarını bir anlamda kabul ediyor. Yine Hollandalı bir bakan Srebrenica katliamı önlenebilirdi diyor. Bosna Hersek'te 8000'den fazla Boşnağın öldürüldüğü bu katliam sırasında koalisyon ülkeleri arasında gizli bir anlaşmanın olduğunu ifade ediyor ki bu olayın tekrar gündeme gelmesi aslında koalisyon ülkeleri dediği Avrupa Birliği ülkelerinin, Birleşmiş Milletler'in gerçek yüzünü de açığa çıkartıyor. Koalisyon ülkeleri oradaki katliam esnasında aralarında gizli bir anlaşma yapıyorlar ve hava operasyonu yapmayacaklarına dair anlaşıyorlar. Eski Hollanda Savunma Bakanı da diyor ki Birleşmiş Milletler Srebrenica'da hava desteğine izin vermiş olsaydı kitlesel katliamların önüne geçilebilecekti diyor. İşte sadece Hollanda değil, diğerleri, yani Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika'da dahil olmak üzere hepsinin insanlığa, özellikle Müslüman olunca Müslümana bakış açısının ne olduğunu Srebrenica katliamı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve düşünün ki Srebrenica'da yaşananlar hala sıcaklığını ve tazeliğini koruyor. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen bu katliamda binlerce kişi hunharca katledilmişti ve o öldürülen kişiler öyle ki değerli dinleyenler az sonra öldürülüp atılacağı mezarını dahi kendisine kazdıran bir zihniyet tarafından katledilmişti değerli dinleyenler. Bunun tekrar hatırlanması noktasında altını çizmek için tekrar etmek ihtiyacı hissediyorum. İşte her ne kadar Hollanda Başbakanı Erdoğan'ın Srebrenica iddiası iğrenç bir tarihi yalan dese de bu gerçekler onun yüzüne şamar gibi vurulacak gerçekler aslında. Evet, bu noktada görüldüğü üzere Batı ittifak etmiş durumda kendi kirli tarihini örtme açısından, fakat tarihi hakikatler hiçbir zaman bu ifadelerle örtülecek gibi görünmüyor ve sesinizin yüksek çıkıyor olması da haklı olduğunuz anlamına gelmiyor Sayın Hollanda Başbakanım. Evet değerli dinleyenler, geçtiğimiz hafta aslında Batılı basında yer alan, Türkiye'de de gündem olan ve açıklamaların yapılmış olduğu başka bir konuda başörtüsü yasağı ile ilgiliydi. Bu topyekün faşizm anlamına gelen Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın almış olduğu başörtüsü yasağı kararı değerli dinleyenler Avrupalı basın tarafından sevinçle karşılandı. İnanç özgürlüğünü yok sayan mahkeme, işverenlerin, çalışanların gözde görülebilir dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymelerine yasak getirebileceğine hükmetti. İslam'a karşı Haçlı saldırısını anımsatan bu karar Avrupa Birliği'nde alınan bir karar, fakat ABD Başkanı Trump'ın Müslüman yasağına benziyor ve görüldüğü üzere zaten Avrupa Birliği ülkeleri liderleri de Trump'ın arkasına takılmış durumda değerli dinleyenler. Bir Alman gazetesinde şu satırları okuyoruz. Karar doğru ve yön gösterici. Çünkü Erdoğan'ın gittikçe daha küstahlaşan girişimleriyle Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenliyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istediği bir dönemde başörtüsü takan başka kadınların da şikayette bulunması muhtemeldir şeklinde ifadeler kullanılıyor. Bakın, Avrupa Birliği'nde başörtüsü yasaklanıyor. Alman basını hemen konuyu Erdoğan'la bağlantılandırıyor ve ardından Erdoğan'ı kötüleyici türdeki ifadeler kullanıyor. İşte Batılı basın yatıyor kalkıyor Türkiye ve Erdoğan aleyhtarlığı ve düşmanlığı ile ilgili manşetler atıyor ve Erdoğan'ı diktatör olarak nitelendiriyor. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkıp da onlara Nazi ya da faşist dediğinde hemen kıyamet koparılıyor ve bütün her şey unutuluyor, ardından tek bu nokta hatırlanıyor değerli dinleyenler. Ama yıllardır onlar Türkiye'yi karalamak için, son dönemde de Erdoğan'la ilgili olarak diktatör benzetmesi yapabilmek için her fırsatı değerlendiriyorlar. İşte bu başörtüsü yasağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırabilmek için Alman gazetesi tarafından bir fırsat olarak görülmüşe benziyor. Başka bir Alman gazetesinde Adalet Divanı'nın kararına ilişkin bir yasaklama kararı da pekala özgürlük anlamına gelebilir şeklinde trajikomik bir ifade yer alıyor değerli dinleyenler. Devamında şöyle bir ifade var. Bir işveren çalışanlarının siyasi görüşlerine ve dini inançlarına göre giyinip kuşanmasına izin verebilir ya da genel geçerli olacak bir tarzda buna izin vermeyebilir diyor. Yani çalışanın değil de işverenin özgürlüğünün savunulması gerektiğini ifade ediyor bu ifadeler değerli dinleyenler. Tekrar ediyorum, bir yasaklama kararı da pekala özgürlük anlamına gelebilir diyor. Adı yasak olan şeyin özgürlük anlamına gelebileceğini ifade ediyor bu Alman gazetesi. Halbuki Avrupa'da, Batı'da İslam dinine mensup olmadığı halde başka tür dinlere mensup olup da kendi kıyafetiyle gezen bir sürü insan var. Hatta bazıları Müslüman giyimine dahi benziyor, fakat onlar Müslüman olmadıkları için her birine özgürlük tanınırken, söz konusu olan Müslümanlar ve başörtüsü olunca İslam'ı temsil ettiğinden dolayı başörtüsü yasaklanıyor değerli dinleyenler. Başka bir Alman gazetesinde Erdoğan'la ilgili olarak onun anlayacağı dilden konuşma zamanı gelmemiş midir şeklinde kışkırtıcı ifadeler de yer alıyor. Tam da Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı ile ilgili olarak bu kararından sonra Fransa'da İslam karşıtı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in bir canlı yayındaki ifadeleri gündeme damgasını vurdu hatırlayacak olursanız. Fransız seçmenlere başörtüsüne sokakta bile izin vermeyeceğini vaat etti ve ben görünür dini simgelerin her yerde yasaklanmasını istiyorum, sokakta bile başörtüsü olmayacak şeklinde ifadeleri yer aldı Le Pen'in değerli dinleyenler. İşte bu söz konusu olan Almanya ya da Fransa dahi olsa İslam karşıtlığının aslında coğrafya fark etmeksizin Batı'da genel olarak kabul gördüğünü ifade ediyor. Son dönemde Trump'la birlikte başlayan bu Nazi kafası, bu faşizan uygulamalar bu gidişle süreceğe benziyor değerli dinleyenler. Yani aslında Batı gerçek yüzünü bu vesilelerle göstermiş oluyor. Ve Batı'nın gerçek yüzü deyince, madem ki Hollanda'dan başlayarak devam ettik, birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bakın, Almanya ve Hollanda'da Nazizm eleştirisine tepki gösterseler dahi, bu ülkede başta Türkler olmak üzere Müslümanlara yapılanlar Nazizmin aslında yaşadığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere karşı yapılan etnik ve dini temizliği ifade eden Nazizm, günümüzde Almanya veya Hollanda'da, Avrupa'da sistemli Türk ve Müslüman temizliği olarak hortlamış durumda. Neden? Çünkü sudan bir takım gerekçelerle, bahanelerle Türk ailelerin, Müslüman ailelerin elinden çocukları alınıyor, Hasanlar, Hans yapılmaya çalışılıyor ve bu şekilde ailelerinden koparılan çocukların sayısı 100 bine ulaşmış durumda değerli dinleyenler. Başka bir uygulama, bakın, geçtiğimiz günlerde bizim gazetelerimize de yansıdı. Diplomatik bir skandaldı bu aslında. Hollanda'daki ırkçılık, işkence ve insan hakları ihlallerinin ne derece büyük olduğunu ve aslında ne kadar sabıkalı olduklarını gösteriyordu. Hollanda polisinin kabarık suç dosyasındaki en çarpıcı örneklerden biri de 2011'de gözaltındayken darp edilerek öldürülen Erzincanlı İhsan Gürz örneğiydi. 22 yaşında ölen oğlunun Erzincan'daki mezar taşına Hollanda'nın ırkçı polislerinin işkencesi sonucu hayatını kaybetmiştir diye yazdıran baba diyor ki faşizm ruhlarında var ve hala da bunu yaşatıyorlar. Dolayısıyla en son Hollanda'da gerçekleşen ve önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağımız seçimle ilgili olarak aslında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ifadeleri Batı'nın aslında fark etmeksizin kim seçilirse seçilsin kafasının aynı olduğunu gösteriyor. Diyor ki sosyal demokratla faşist Wilders arasında hiçbir fark yok. Faşizm ise söz konusu olan, birisi şahinse diğeri güvercin ama zihniyetleri, bakış açıları aynı. Nitekim tekrar seçilen Rut'un bir takım ifadelerini hatırlayalım ki kendini deşifre ediyor. Diyor ki Hollanda değerlerini benimsemeyen herkes gitmekte özgürdür. Bu ülkenin kurallarına uymayanlar defolup gitsinler diyor, bakın. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Rotterdam'da konsolosluğun önünde toplanan kalabalığa defolun gidin Türkiye'ye açıklaması yapıyor bu adam. Mülteci krizi birlik için varoluşsal bir krizdir diyor ve yabancılara, özellikle de azınlık olan Müslümanlara, Türklere karşı bakış açısını açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Özellikle de ezan konusunda, din özgürlüğü adı altında tabii ki camilere inşa edebilirsin ama mahallelere rahatsızlık veremezsin, ezan sesi kilise çanından farklı demiştir şeklindeki ifadeleri yer alıyor ve başka bir röportajında da ezan konusunda sesi bana iğrenç geliyor şeklindeki ifadelerin sahibi de Hollandalı siyasetçi Mark Rutte'dir değerli dinleyenler ki son seçimden galiple çıkmış kendisi. Avrupa'da görüldüğü üzere ırkçılığın önü kesilemiyor, şu anda tırmanışta. Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya'da ırkçı liderlerin oy oranlarında artış gözleniyor. Bunun sonucunda hedefin Türkler olduğunu görüyoruz. Nitekim Naziler, Nazi kafalılar vuruyor, devlet koruyor ve hala aydınlığa kavuşmamış bir takım adli olaylar da Türklerle, Müslümanlarla ilgili olarak Avrupa'daki kabarık dosyalar arasına ekleniyor değerli dinleyenler. Evet, bu manada son bir örnekle bitirmek istiyorum. Aslında Batı'nın hangi zihniyete sahip olduğunu deşifre etmesi noktasında önemli bir örnek. Bakın, Danimarka'da Göç ve Uyum Bakanı var değerli dinleyenler. Sosyal medya hesabından üstünde Danimarka bayrağı ile 50 yazan bir pastanın fotoğrafını paylaşıyor ve şöyle bir mesaj yazıyor. Bugün yabancılara yönelik 50. sertleştirmede yasalaştı. Bunu kutlamalıyız diyor. Bu kişi Göç ve Uyum Bakanı, mültecilerin ziynet eşyalarına ve paralarına el konulmasını öngören, utanç verici yasada rolü olan Danimarkalı bakanın bu bakış açısı insanlığa, Müslümanlığa nasıl baktıklarını net bir şekilde gösteriyor. Evet, sonuç olarak diyebiliriz ki Avrupa'da Türk deyince akla Osmanlı, Osmanlı deyince de akla İslam geliyor ve onların İslam ve Türk düşmanlığı depreşiyor değerli dinleyenler ve bu düşmanlığı canlı tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunu seçim malzemesi olarak dahi kullanıyorlar ve görüldüğü üzere de seçiliyorlar. Evet, burada aslında sormamız gereken soru şu: onlar bizi böyle görürken biz onları acaba nasıl görmeliyiz? Yaptıkları işlerle, söylemleriyle, ürettikleri politikalarla Haçlı torunları olduklarını ispat ediyorlar aslında. Dolayısıyla onlara bakış açımızın ne olması gerektiğini bu açıklamalar gösteriyor değerli dinleyenler. Ve bir anlamda aslında onların İslam, Müslüman ve Türk düşmanı olduklarını, hatta bunun tescilli olduğunu bir kere daha bu olaylarla görmüş, anlamış bulunuyoruz. Evet, bu hafta da bu yoğun gündem içerisinde Batılı basında, özellikle Türkiye özelinde gündeme oturan haberleri değerlendirmeye, yorumlamaya çalıştık değerli dinleyenler. Yine programımızın sonuna geldik. Buradan bakınca da tekrar Türkçenin Sesi Radyosu'nda birlikte oluncaya dek hepiniz hoşça kalın.
Buradan bakınca bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.